Ayrım 7. Sayfa 96. 41. Mektup. Yaz geceleri sıcağın hücumundan bezginlik gelip de Beyoğlu'nun geniş caddelerinden süzülerek Şişli taraflarında ufak ufak esen poyraza göğüs vermekte de bir tat varmış. Evvelki gece çokça yemekten oluşan şişkinliği gidermek, oturup terlemekten vücuda gelen yorgunluk ve uyuşukluğu def etmek için böyle bir gezintiye lüzum görmüştüm. Bizim Tokatlıyan'da eş dosttan bir ikisine cam arkasından selam verdikten sonra yürürken ortalığı bir çıngırak sedası tuttu. Bu ses çoktan beri işitilmemiş olduğu için beni hayret içinde bıraktı. Dikkat ettim, tramvay beygirlerinin boynunda bir dizi çıngırak var. Beygir, yük taşıyan, araba çeken, üstüne binilen at. Hayvanlar bu türlü musikiye alışamadıklarından hem arabayı çekiyorlar hem de korku içinde olarak bir çeşit huylanma tarzında rakslar yapıyorlardı. Raks, dans. Gece yolculuğu hakikaten hoştur, hele kırda pek latiftir. Şişli'nin kağıthane üzerine bakan tepelerinin öğle saatlerde aldığı manzaralar korku verici olduğu kadar da hisse, vicdana ayrı bir temaşa arzusu getiriyor. Burada karanlık uzak tepelerin üzerinde otlayan koyunların dikkatli kulaklara kadar gelip sönen melemeleri, kösemenin bildiğimiz çıngırak sedası, bir garibin kavalı, kağıthane köyüne inen gecikmiş bir köylünün türküsü gibi sesler var. Kösemen sürünün önünden giderek ona kılavuzluk eden koç veya teke. Tuhaftır, dilimizde bazı kelimeler vardır ki sırf Türkçe'ye çevrilecek olursa tadı kaçıyor. Mesela, lebi davet. Bu terkip şu haliyle gayet manalı, hatta hayali canlandırmaya da yarıyor. Lakin bunu sırf Türkçe yapın, buyurun dudağı, gelsenize haydi gidelim dudağı şekline giriyor. Şişli'de bununla hayli uğraştım. Eve döndüğümde uykum kaçmış olduğundan bu bahsi daha da derinleştirdim. Mesela Fransızlar, Quatre fois heureux derler, dört defa mesut demektir. Bu terkibi Arapça ve Farsça'nın yardımıyla tercüme edecek olursak mesudu murabba, mesudu charmin demek gerekecek. Terkip, tamlama. Zaten mesudu muzaaf terkibini önceden kabul etmiştik. Mesudu muzaaf, iki katlı mutlu. Böyle terkiplere, böyle yeni kelimelere lisan garabeti diye bakanlar gariptirler. Dil gökten mi inmiştir ki daima gördüğümüz bildiğimiz terkip ve kelimeleri kullanalım? Biliyoruz ki her dil kendine mahsus bir takım terkipler ve ibareler vücuda getirerek tarihi, milli bazı kinayeler ile ifade güzelliğine kavuşmaktadır. Kinayi, düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz. Bizde de bu çeşit söz takımlarının biçim ve şekilleri yapılması gerektir. Mesela, lebi davet, davet dudağı, lebi istiskal, yüz vermeme dudağı, lebi ziyaret, ziyaret dudağı, lebi mevecat, dalgaların dudağı, şuh dehan, neşeli ağız, bi vefa kulak, vefasız kulak, oynak el, kahraman pazu, tayyar bacak, uçan bacak, seri seyyar, gezici baş, çeşmi hünriz, kan döken göz, sirişki siyah, siyah gözyaşı, lubi asfer, sapsarı oyun, dendana istihkar, hor görücü diş, şikemi muzaaf, katmerli karın gibi tamlamaların her birine birer kullanılacak yer bulmak kolaydır. Ahmet Rasim Servet-i Fünuncuların kullandığı bunlar ve bunlara benzer tamlamalarla alay ediyor. Rüzgarlı bir havada sirkeci istasyondaki birahanede oturursanız sirişki siyahı görürsünüz. Rüzgar maden kömürlerine vurup da havaya kalkan ince toz bir kere gözlerinizi doldurdu mu elinizde olmadan ağlarsınız. Bu akan yaşlar o bitip tükenmez maden zerreleriyle karışarak akıyor. Birahaneciye söylerseniz size lebi infial, öfkeli dudak gösteriyor. Herifin kulakları bir vefa. Biraz ileriye gidecek olursanız dendan ve istihkarını göstererek oynak el ve kahraman pozisyonu kullanacak gibi görünüyor. İnsan böyle yerlerde alafrangada adet olduğu üzere dehanı şuhu şen ile o şikemi muzaaf sahibini azarlayacak olursa dört ayaklı bir kelime gibi çekilip gidiyor. Gördünüz mü? Şu ibarelerin neresinde dilimizin şivesine aykırılık var? Bazen dikkat ederim. Hiç ufak param bulunmaz. Rumeli şimendiferi halkın tam istirahatini arzu ettiğinden dolayı bilet parasının tamamını hazırlanmasını ve gişelerde para bozulmamasını adet edinmiştir. Ne yapayım? Suratı asar, biletçiye bir bonjour der, ondan sonrasında Fransızca söylerim. Biletçi derhal Mecidiye'yi bozar, şapkasını çıkarır, selamlar. Trende de öyle. Fransızca, Almanca bilirseniz kondüktörler sizi tıkız yere götürmezler. Kondüktör, yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan kimse. Tıkız, sıkışık. Ayrı bir yer bulurlar. Göksu, hele o latif derecik bir iki sene sonra en muntazam, en güzel bir giriş yeriyle bezenmiş olacaktır. Zaten dere Boğaziçi'nin Sadaba'da olduğu için bahar mevsimi gelir gelmez yaz ve sonbahar günlerini orada geçirmek isteyenler hemen her vakit orada bir neşe sermayesi bulmaktadırlar. Mesela çarşamba, cuma, pazar günleri tiyatro var. Pazartesi, perşembe zuhuri kolu oynuyor. Arada bir cumartesi ile salı mı? Ona da dinlenmek, evde oturmak gibi bir lezzet yeter. Fakat Göksu'ya bir başka letafet vereceğini söylediğim şey pek mühimdir. Daha şimdiden Anadolu kıyısına bir bayındırlık kapısı açılıyor. Dereye girerken sağ taraftaki beyaz duvarları gördünüz mü? Bunlar dört bina için hazırlanmıştır. Bu dört binadan biri en muntazam bir gazino. İkincisi fevkalade bir tiyatrohane. Üçüncüsü son derece zarif bir belediye dairesi. Dördüncüsü de en rahat, en dinlendirici bir kayıkhane olacaktır. Bu yerlerin sahibi olan zat, hususi bir mukabele yapılmak şartıyla binaları inşa etmek için müracaat edecekler ile anlaşmaya, belli bir müddet içinde kira hakkından vazgeçmeye de hazır ve razı olacakmış. Ne kadar âlâ, ne kadar güzel. Göksumuz bu binalar ile de süslenirse boğazımız için gönül alıcı bir mesire haline girer. Nasıl? Müjdem daha ziyade değil mi? 42. Mektup. Ekmek fiyatı sadece şehrimizde yükselmemiştir. Paris'te ve başka yerlerde de yükselmiştir. Fakat iyice düşünülecek olursa insan kanaat ile zamanına göre geçinecektir. Bence de et pahalanınca ekmeği çok yiyip etten kesmeli, ekmek pahalanınca bol sebze ile idareyi maslahat edivermelidir. İdareyi maslahat bir işi gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma, işi oluruna bırakma. Bu sözü Fransa'da usulü himaye taraftarı olan biri söylemiş, matbaada okumuşlar. Usulü himaye, himaye yolu. Fiyat artışından en ziyade zarar görenler kimlerdir diye araştırma ve inceleme yapanlardan biri, araştırmanın neticesinde lokantacılar olduğuna hüküm veriyor. Bilindiği gibi lokantalarımızda adi okkalık ekmek eskiden beri 100 paraya 3 kuruşa kadar satılmaktadır. 10 paralıktan biraz ufak bir parça için herkesten fark gözetmeksizin 20 para alınır. 20'lik küçük, biraz uzun francağının yarısı yine 20 paraya verilir. Bu halde 30-35 paraya aldığı ekmeği 100 paraya satan bir dükkancı, şimdi 55 para üzerinden yürütecek olursa hayli ziyan etmiş olur. Lokantacılardan sonra bakkallar geliyormuş. Ekmeğin ucuz vaktinde verdiği 10 paralık parçanın bir kenarından kesim hakkı çıkaran bu esnaf, herkesin ekmek alırken çok dikkatli bakmaya başlaması yüzünden kesim parçası biraz daha ufalıyorlarmış. Ekmeğin pişkini hamurun iyisinden olur derler. Hakikaten de öyle. Payi tahtın muhtelif yerlerinde bulunan ahali kısım kısım olduğu gibi Galata ve Beyoğlu'nda çıkarılan ekmekler de İstanbul'un birkaç fırını müstesna olduğu halde hepsi pişkin ve lezzetlidir. Payi taht, başşehir. Muhtelif, çeşitli. Sadece ekmek değil, reji bile tütünün en iyisini ora tütüncülerine vermektedir. Reji, tekel idaresine verilen ad. Bundaki sebep bir türlü anlaşılamıyor. Bakırköy'ün gittikçe şöhret olan belediye bahçesi yavaş yavaş boşaltılmaya başlamış. Kiracı ile kiralayan arasında meydana gelen geçimsizlik bu senede bahçenin düzenlenmesinin ertelenmesini gerektirmiş. Köydeki av tedarikine bakılırsa bu sene bıldırcınlar pek çabuk dönecekler. Tedarik, araştırıp bulma, sağlama, elde etme. Daha şimdiden av kostümleri ısmarlanıyor. Bıldırcınlar için fişenkler doluyor, tüfekler siliniyor. Galatarya gibi köylerde yatılacak yerler hazırlanıyor. Bıldırcın ile şöyle türlü olur, böyle kebap yapılır sözleri dolaşıp duruyor. Bir manzara ki tarif edilmez. Av ve avcılık alemindeki günecek şeylerin haddi hesabı olmayacağından birkaç güne kadar işleyeceğim vakaları yazarım. 43. Mektup. Sivrisinekten, tahta kurusundan, bildiğimiz pireden, tatarcıktan, trenin düdüklerinden, dondurmacı avazından, hayli zamandan beri sürüp giden taş meselesinden huzuru kaçan Bakırköy ve civarı ahalisi, 8. bir patırtı yüzünden sabah uykusunu kestirememektedir. Bu patırda av mevsiminin gelmiş olması sebebiyle avlanmak için silahını omzuna alan meraklıların daha köy sınırını aşar aşmaz horozu, namluyu, nişangahı, tetiği, dipçiyi şaşalayıp önüne gelen havada uçan, ağaca konan, yerde gezinen, bağ duvarları üzerine serilen, kütükler arasından kaçan, kümeslerden çıkan, yuvalarından uçan horoz, tavuk, piliç, kaz, ördek, hindi, tavşan zanlıyla, kedi, üveyik, bıldırcın, sarı asma, serçe, fulurya, saka, iskete, ispinos, kara karga, tahtalı, arı kuşu, tarla kuşu, kuyruk sallayan yaban güvercini, kumru, alaca karga, sığırcık, yusufçuk ve benzeri av hayvanları ile evcil hayvanlara karşı saçma atmalarından ileri gelmektedir. Fulurya, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan güzel ötüşlü bir kuş. Dan veya bum der demez ileriye doğru uzanan mavimsi, dumanımsı, zayıf, hafif bir maddeden sonra avcısına göre iri, şişman, zayıf, şapkalı, fesli, keçe külahlı, siperli, çantalı, torbalı, poturlu, çarıklı, yemenili, eski potinli, kayışlı, hamailli bir vücut koşuyor. Vurabilmiş ise avını alıyor. Hamail, omuzdan çapraz olarak bele inen bağ. Avcı deyip de geçmeyelim. Moda bunları. Dağda, kırda, bayırda, dere arasında, bağlarda, sahilde, denizde, çiftliklerde bile yakalamış, kendine boyun eğdirmiştir. Alafranga giyinenleri, başlarına iki parmak yüksekliğinde Karadağ kalpaklarının en son biçiminde bir çeşit boneta. Boneta, düz veya kıvrımlı her çeşit kumaştan yapılan bir başlık. Tenlerine saten veya başka kumaştan yapılma, kravatlı bir gömlek. Etekleri hem önden hem arkadan cepli bir tür ceket. Pantolonumsu bir şey. Ayaklarına alafranga bir terlik giyiyorlar. Beller kemerli. Kemerin yanında nikel bir zincir. Ucunda bıçağa benzer bir çakı bulunuyor. Taşıdığı köpeğin boğazında yalnız bir tasma var. Bir de gözlük olursa var ya değme bey avcının keyfine. Seher tuvaleti. Yalnız kolonya suyu serpilip saçlara birkaç tarak fırça vurulacak. Yüz sade su ile yıkandıktan sonra bıyıklar az kozmetiklenip uçları yanaklara doğru bükülecek. Eldivenlik, baston, şemsiye alınmayacak. Yalnız bonetanın önüne kolalı bir siper konulacak. Gözlük kalın bir kaytan ile sol tarafa bağlanacak. Kaytan pamuk veya ipekten cisim. Tüfek sağ omuzda, fişeklik belde bulunacak. Seher yemeği. Bir parça ekmek, süt, kahve, biraz çikolata. Köyde istasyon civarında durup da avcıların dönüşünü seyretmek kadar hoş bir manzara tasavvur edemiyorum. Ter içinde kalan o kirli alınlar, bitkinlik ve zahmetten göçmüş çehreler, yürüyemeyen bacaklar, tüfeği taşıyamayan kollar, bir de boş cep bulunuş oldukça komiktir. Fakat bu avcıların sözlerindeki tezat neden oluyor bilemiyorum. Dün sabah ilk tesadüf ettiğime sordum. Av var mı? Lakaydane gibi bir cevap vererek, lakaydane İngilizce umursamadan. Tek tük dedi. İkinciye sordum cevaben. Tüy uçmuyor dedi, geçti gitti. Üçüncüsü, fişeklere barut koymasını unutmuşum, nafile yoruldum. Dördüncüsü, av var ama bu hınzır köpek kaldıramıyor. Beşincisi, 10-15 tane vurdum dedi ama meydanda bir şey görünmüyordu. Altıncısı, nafile yorgunluk. Bu sene kuş yok. Yedincisi, gözü bağlı. Nasıl oldu? Barut birdenbire parladı. Az kaldı gözümü çıkarıyordu. Sekizincisi, topallayarak. Siyavuş Paşa çiftliği kenarında yardan yuvarlandı. Dokuzuncusu, bu av değil bela. Az kaldı iş çıkarıyorduk. Onuncusu, gülerek ve bir düzine kadar bıldırcın göstererek, bugün az gezdim, biraz daha gezeydim 20 kadar yapardım dediler. Bu mühim farklar oldukça dikkat çeker değil mi? Avcılıkta ekseriya komik belalar vaki olur. Bir kere göz kızdı mı insan dünyayı görmez. Geçen gün arkadaşlardan biri böyle göz kızgınlığı ile oldukça tuhaf bir heyecan geçirmiş. Bilmem ne kuşu, velhasıl bir av gözüne ilişmiş. Derhal tüfeği düzeltmiş, tetiği kaldırmış, gözlerini o yana dikmiş, yavaş yavaş yürümeye, ava yaklaşmaya başlamış. Kuş bir ceviz ağacının üzerindeymiş. Kendi kendine, ah bir kere ağacın yanına varsam diye yürüyormuş. Dalmış. Meğer bağın kenarında hendek varmış. Bir çare arkadaşım görmemiş. Bir de ayağı boşa gidince paldır küldür yuvarlanmaz mı? Tüfek ateş almaz mı? Saçmalardan biri köpeğin kıçına isabet eder. Hayvan hem bağırır hem kaçarmış. Bizimki darmadağın, yüz surat yırtılmış. Kuş bari yerinde dursa ne mümkün, kanatlanıp uçmuş. Bu arkadaşım geçen sene de bir helecan geçirmiş idi. Helecan, çarpıntı, titreme. Nasılsa Veli Efendi tarafındaki bostanlardan birine girer, ağacın birine bir üveyik konmuş, onu gözetlemeye başlamış. Fakat yaklaşmak için tetiği çeker, tüfek koltuğunda yürür. O aralık, hey bana bak, çık bostandan diye bir ses akseder. Seda kuvvetli olduğundan hızla dönünce tetik iner, koltuğunda patlar. Koltuğunda patlar ama dehşetten açılan bakışları önünde bir kere derin bir eyvah çeker. Helecanlar, heyecanlar üşüşür. Bu feci kazanın sebep olacağı kederi düşünür. Oraları kendine zindan olur. Yaralının tehlikeli olup olmadığını anlamak için o tarafa seyirtir. Bir de ne baksın, düşen bostan korkuluğu değil miymiş? Avcıların av hakkındaki fikirleri de çeşit çeşittir. Bunların fakir olanlarından birine görüşünü sordum. 5-10 para çıkarırım dedi. Zenginine sordum, eğlencedir diye cevap verdi. Diğeri en iyi jimnastik sayılır. Yine bir diğeri bostan patlıcanı ile iyi kaçıyor. Öbürü işim yok gücüm yok işte bir merak. Daha öteki tabip çok gezmelisin dedi de işi bu yola döktük. Mühim bir zat vücuduma o kadar iyi geliyor ki tarif edemem, gezindikçe karnım iniyor. Beyitler düzmekle uğraşan bir genç, avcılık dediğin güzel kafiye aramaktan başka bir şey değildir. Bir tabip, av zihni bir noktaya sapladığı için bir nevi manevi istirahati davet eder. Hoca, mübahtır, onun için herkesin hakkı vardır. Esnaftan biri, kasaba olan minnet azalıyor. Bir yazar, gazeteye sermaye çıkıyor dediler. 45. mektup. Vay lüfer vay diye koca balık pazarını inim inim inleten balıkçılar meğer ateş püskürdüklerinden bağırıyorlarmış. Lüfer sözünü duyup da bir parça olsun dönüp bakmayacak İstanbul'u farz edemem. Bu leziz balığı sevenlerden biri de ben olduğum için hafifçe sokularak arkadaş kaça veriyorsun der demez elindeki zıpkını çuvalyeye saplı duran kıvırcık, palabıyık, iyice şehla, kırçıl, yırtık dudakları sövmeye hazır maydanoz perçemli, bir eli böğründe asılı, madravaz, onlara mahsus olan fiyakalı bir dikizden sonra 20'ye diye dehşetli bir cevap verdi. Çuvalye iki yanında sapı olan balıkçı sepeti. Madravaz 1. Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri toptan satan kimse. 2. Hileci. Arkadaşı beni Mandepsi'ye getirmek, oyuna getirmek. Vay lüfer vay diye bir nara attıktan sonra yanaşarak al efendi al, sonudur tabiriyle beni koltukladı. Ama ben o koltuğa gelemedim, pazarlık başladı. O yemin eder, balığın gözüne ant içer, ben indiririm. Her ne hal ise 30 kuruşu vererek 2,5 okka kadar aldık, eve gönderdik. Uşak lüferleri götürken bundan 3-4 sene önce balık avcılığına olan merakımı düşündüm. O iri lüferleri. Lüfer kofana diye söyleniyordum. Serde balıkçılık var ya, yüz balıklarını Yunus'tan tutturarak falyanos, orkinos, kılıç diye saydım. Dip balıklarına geçerek poçita, altı parmak, torik, palamut, kestane palamudunu hatırlarken lakerdayı da unutmadım. Hain Trakunya'nın muzipliği zihinden çıkar mı? Levrek, ispedik, kefal, ilarya, donos, sidikli ilarya çocuklar için savunma çaresi olur diye yazdım. Polanerya, has kefal, uskumru, koloridya, kolyoz, lipari, barbunya, tekir, izmarit, istronglios, kancor, kraca, istavrit, kahpe gümüş, kalkan, pisi, kırlangıç, gelincik, iskorpit, mezgit, kaya, dişli kaya, hurma kayası, kömürcü kayası, çinekop, ispari, karagöz, saraos, çurçur, lapina, kikla, horozbina, zargana, mercan dahi birer birer göz önünden geçti. O ne hevesiydi. Kah saçma ile sahilde dolaşır, kah adi olta, yüklü, seyirtmeli yemli, zokita, çapari, mairya ile uğraştıktan fazla dalyanda, alamanalarda, ırıpta, manyatta, kılıç ağında, fanyalı ve torikte, pisi, uskumru, istrongilos çevirmesinde çökertme, kirne patırtılarında uğraşırdım. Zokita, çapari, mairya, balık tutma şekilleri. Alamana, balık avlamakta kullanılan büyük kayıp. Livarda balık saklamak, sepetle yeme çıkmak, tonozda araştırmak, seyirtme ile sürtmek, kepçe ile yakalamak, kakıç kullanmak, çamçakla kayığı temizlemek, zokaları cıvalamak, mazgal etmek, misinaları tecrübe etmek, katların bozukluğunu düzeltmek, kulaç ile iskandil etmek, sabahlara kadar ayazda durmak, üşümek, uykusuz kalmak hep benim işim idi. Livar, kayıkta tutulan balıkların diri kalmasını sağlayan bölme. Tonoz, istakoz sepeti. Seyirtme, su yüzüne yakın olan balıkları tutmaya yarayan sopa. Kakıç, balıkları çekmeye yarayan ucu çengelli sopa. İskandil etmek, deniz suyunun derinliğini ölçmek. Şimdi o 3-4 seneden beri böyle avlardan mahrum kalan, lüfere hasret çeken benim gibi bir adama akşam yemeğini beklemek biraz güççedir. Vay lüfer vay! O gün nereye gittim ise bu seda kulağımdan çıkmadı. Saat 11.30'da eve gelerek vay lüfer vayın hızı ile balık geldi mi diye sordum. Aşçı başında dediler. Ellerimi birkaç ovuşturduktan sonra yukarıya çıktım. Aman lüfer, ızgarada cayır cayır nar gibi kızarır mı? Kızarır kızarmaz zeytinyağı, limon, hardallı salça içine atılıp da dinlenmesi için bir müddet bırakıldıktan sonra salata yaprakları arasında gömülüp bu yeşil elbiseye pek çok yakışan maydanozla da üzeri örtülür mü? Hem efendim, koca kayık tabağın içine yatırılan o iştah verici deniz mahlukundan çıkan latif raihayla hiçbir yemeğin kokusu rekabet edemez. Raiha, koku, güzel koku. Bilhassa 10 kişinin lezzetine çeşni kattığı bu beyaz etin tadı hiçbir balığınkine uymaz. O kurnaz lüfer etinin ne kadar tatlı olduğunu bildiği için tutulurken ettiği naz, sonra yaptığı kurnazlık avcısını pek ziyade coşturduğundan insanın çiğ çiğ yiyeceği gelir. Vay lüfer vay diye bağıran o balıkçı benim yerimde olaydı, benimle beraber sofrada bulunaydı, herif alabildiğini aşçıya küfür ederek vah lüfer vah diye belki ağlardı. Çünkü bizim balıkçılarımız balığı tanıdıkları gibi pişirmesini de bilirler. Bizim aşçıbaşı ise lüferi palamut zannederek parçalamış. Kızgın tavaya sokarak kupkuru çıkarıp sofraya yollamış. Aman efendim, çıldırmak işten değil. İlk anda evden de palamut aldıklarını hükmederek sofradakilere lüfer varken palamut yenir mi diye çıkıştım. Biçareler balık almadıklarını söyleyince gözlerim dört açılarak parça parça edilenin bizim lüferler olduğunu anladım. Şimdi aşçıyı dövmeli mi dövmemeli mi? Ben o hiddetle mutfağa inerek biraz söylenmek için kapısını açtım. Aşçıbaşı meşgul. Herife tabağı göstererek bu nedir deyince hiç tavrını bozmayarak balık dedi. Artık kızmışım. Bu ne balığı? Aşçı yine o tavrıyla bilmem. Sen ne bilirsin deyince hiddetimi o zaman anladı. Aldırmazlığı bırakarak, ben tava istiyorsunuz zannettim, bileydim papaz yahnisi yapardım diyerek bir özür diledi ki kabahatinden büyük olsa gerek. Fakat asıl kabahat bendeymiş. Ben o balıkları bizim siyahi dadıya bırakmalıydım. Lüferin çıkması bize soğuk günlerin başlangıcını haber verir. Sonbahar yürüyor, kestaneciler bağırıyor, dondurmacıların, avcıların yerini salepçiler tuttu. Sabahleyin uyumak mümkün değil. Sabaha 2 saat kala sokaklar arasında ufak fenerler ile salep diye bağıran esnafta acaba biraz insaf yok mudur? Herif alabildiğine sütlü dedi mi? Birinci hecenin keskinliği pencereleri oynatarak titreşim sayısındaki fazlalığın şiddetiyle kulaklara çarpıyor. Kestaneciler neyse, onlar gündüzleri dolaşıyorlar. Eyvah, unutuyordum. Bu kış gecelerinde Leyali Tetebbu sütununu yazan muharrir için bozacı, mısır buğdaycı, simitçi gibi 3 tane muzip daha var. Leyali Tetebbu, okuma geceleri. Bakalım Leya ile Tetebu sahibi bu üçünün dehşet saçan velvelesinden nasıl sıyrılacak da medeni terbiye bahislerini ileri sürecek. Eğer evinin arka odasında oturursa belki bir şey yazabilir. Ben bile lüfere hasret çektiğim o uzun iştiha gecesinde arka odaya çekilerek şu yanık üsluplu mektubu yazmakta güçlük çektim.